Ayrım 46. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 416. Cazibe Çelebi kalkıp yanına geldi. Koltuğuna bitişik kırmızı koltuğa oturdu. Parmaklarını alnına bastırdı. Sonra elini avucuna aldı. Öylece tuttu. Arada bir sıktı. Ama cansız bir nesne gibi durdu el avucunda. En belirgin çağrılarına bile karşılık vermedi, veremedi daha doğrusu. Dokunuşu, yumuşaklığı, sıcaklığı çok hoşuna gidiyordu Yusuf Aksu'nun. Galeride yanaklarını öptüğü zaman da tüm yoğunluğuyla duymuştu, büyük bir haz alıyordu bundan. Bunun yalnız ona, Cazibe Çelebi'ye özgü bir tat olduğunu, bu tadı duya duya yaşam boyu böyle durabileceğini düşünüyordu. Ama kendini, kendi bedenini dinleyince hiçbir sıcaklık, hiçbir gerilme, hiçbir devinim duymuyor, buna da çok şaşıyordu. Bedenini bu açıdan neredeyse hiç kullanmadığından hep canlı ve güçlü kaldığını sanırdı. Ama işte kurumuştu ya da hep böyleydi. Cazibe Çelebi de sezdi bunu. Kalktı, birkaç resim albümü getirdi. Hemen yanına oturup sevdiği ressamların tablolarından örnekler gösterdi ona, açıklamalar yaptı, gözlemlerini anlattı. Yusuf Aksu gülümseyerek dinledi ama tabloların fotoğraflarından çok onun uzun parmaklarına, incecik dudaklarına baktı, neredeyse hiç konuşmadı. Artık bir şeyler yapması, örneğin elini dizine koymak ya da uzanıp kısacık saçlarını okşamak, en azından gözlerinin çok güzel olduğunu söylemek gibi bir girişimde bulunmak gerektiğini düşündü. Ama düşündüklerinin hiçbirini yapamadı, öyle donup kaldı. Cazibe Çelebi de hiçbir girişimde bulunmayınca o gece hiçbir şey olmayacağını anladı. Sonra neredeyse aynı anda başlarını kaldırdılar, göz göze geldiler. Hiç umulmadık bir zamanda, hiç umulmadık bir biçimde burun buruna gelmiş gibi gülümsediler birbirlerine. Ama Cazibe Çelebi iliklerine kadar ürperdi. Bir ürkeklik, bir korku, bir de korkunç hüzün vardı Yusuf Aksu'nun her şeyinde. Bu adam ya hasta ya deli diye düşündü. Elindeki albümü kapatıp sehpanın üstüne bıraktı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemeden arkasına yaslandı. Gözlerini duvardaki saate dikti. Yusuf Aksu da ister istemez aynı saate baktı o zaman. Allah Allah, saat 12'ye geliyor. Bunca zaman nasıl geçmiş dedi, ayağa kalktı. Kapıya geldiler. Birden toparlanmış, keyfi yerine gelmiş gibiydi. Öyle durup gülümseyerek Cazibe Çelebi'ye baktı. Bir şey unutmadınız mı diye sordu. Bilmem neyi dedi Cazibe Çelebi. Eldivenin öbür tekini. Ha evet dedi Cazibe Çelebi. O öyle dikilip beklerken gidip file eldivenin öbür tekini getirdi. Önce eldiveni, sonra elini uzattı. Ama Yusuf Aksu eldiveni alır almaz, Allah'a ısmarladık bile demeden asansöre yöneldi. Apartmandan çıktıktan sonra 5-10 adım ötede bir sokak fenerinin altında durdu, uzun uzun file eldivene baktı, hüzünle gülümsedi. Elde edebildiğim tek şey diye söylendi. İşte eldivenin öbür teki de bizim oldu. Daha sonra da sık sık kullandı bu hakkı. Ama nesini alırsa alsın, hiçbiri belleğindeki boşluğu doldurmaya yardımcı olmuyor. Fazla fazla, buna hala gerek varsa, Cazibe Çelebi'ye duyduğu sevginin büyüklüğünü kanıtlıyorlardı. Bununla birlikte, sevgisi Yunus'un sevgisinin taşkınlığından yoksun olduğundan, kanıtlama soğuk, soyut, hatta gülünç kalıyordu. Ne olursa olsun artık galeriden hiçbir zaman eli boş dönmemeye başladı. Masasından ya da çantasından bir şeyler alıp ceketinin iç cebine koyuyordu hep. Bir ağızlığını bile alıp getirdi. Getirmeden önce de galeride bu ağızlıkla yaşamında ilk kez sigara içmeyi denedi. Kötü kötü öksürmeye başlayınca Cazibe Çelebi varla yok arası göbeğini tuta tuta güldü. ''Siz bir çocuksunuz.'' ''Siz gerçekten çocuksunuz.'' dedi. Yusuf Aksu bu gözleme karşı çıkmadı. Yıllardan sonra, bilerek ya da bilmeden, doğallıktan uzak bir biçimde, gençlik arkadaşının yarım bıraktığı bir çevrimi tamamlamaya çalışıyor, Daha doğrusu karşı duramadığı bir güç onu bu çevrimin akıntısına sürükleyip götürüyordu. Ama ne geri dönmeyi başarabiliyordu ne de bir adım ilerlemeyi. Bir Nisan günü örnekçesinin Cazibe Çelebi olduğunu ilk kendisinin anladığı portre geldi eve, hem de ressamın kendisi getirdi. Mutluluktan uçuyor, kendisine nasıl teşekkür edeceğini bilemediğini söylüyordu. Portre çok ünlenmişti. Eleştirmenler şimdiden postmodern bir klasik sayıyorlardı onu. Öteki tabloları da tümden satılmıştı. Artık ünlü ve aranan bir ressamdı. "Her şeyi size borçluyum," dedi. "Biliyorum, çok yetenekli bir ressam değilim ama siz şansımı döndürdünüz." Tabloya ödenen ücreti geri vermeye kalktı. O kesin bir biçimde geri çevirdi bu isteği. Sonra ressamla birlikte şimdiden çok ünlü portreyi salonun en güzel yerine, iki Ayvazovski'nin arasına yerleştirdiler. Derin bir oh çekti. Bu dakikadan sonra Cazibe Çelebi'yi gözlerinin önüne getirmek isteyip de getiremeyince portreye bakması yetecekti. Ancak daha ressam gitmeden arada bir baktıkça ona pek de benzemiyormuş, sanki yanlış resim getirilmiş gibi bir duyguya kapıldı. Gece de birkaç kez uyandı, sevdiği kadını gözlerinin önüne getirmeye çalıştı, getiremedi. Yatağından kalkıp salona geldi, tüm ışıkları açtı, portrenin karşısına oturup dakikalarca baktı. Hayır, o değil diyemiyordu ama evet, o da diyemiyordu. Kimi yanlarından, örneğin renklerden, kimi çizgilerden, kadının elindeki ağızlıkla kalem arası nesneden, sergide kaç kez uzun uzun incelediği portre olduğunu görüyordu. Ama portrede onu göremiyordu. Olacak şey değil diye söylendi. Sonraki günlerde de denedi aynı şeyi, sonuç hep aynıydı. Buna karşılık Cazibe Çelebi'nin galerisinden resim almak durumu düzeltecekmiş gibi, burada düzenlenen her sergiden bir tablo almaya başladı. Sonra arka bölmede tutkulu alıcılarını bekleyen tablolara da el atarak, aşağı yukarı her hafta bir resim getirir oldu. O günlerde hocaya naz yapıyor diye Cazibe Çelebi'ye ateş püskürmekte olan Cemile Hanım'ın tepesine attırdı. Ama o söylenmeler karşısında hemen hiç tepki göstermiyor, tabloyu bir iki gün duvarın dibinde beklettikten sonra yandaki daireye kaldırıyordu. Getirişinde kızdığı gibi kaldırışında da kızıyordu Cemile Hanım. "Ataların çalışıp kazanmış, onların emeğini o kuru kadının döküntülerine harcıyorsun, kemiği sızlayacak heriflerin," diyordu. Hele bir kez bir tablonun fiyatını öğrenince iyice tepesi attı. "Bu bir yıkım, bu bir yıkım," diye söylendi. "Bu parayla 5 altın bilezik alınır." Yusuf Aksu gülüp geçti. Hem parasını harcayacak bir yer bulduğu, hem Cazibe Çelebi'ye yararlı olduğu için fazlasıyla hoşnuttu. Ama bu da hep yerinde saymasını önlemedi. Tek düze bir biçimde birbirini izleyen bu ilk yaz günlerinde, ilişkileri ilk günlerin doluluğuna bile erişemediği gibi, birbirini izleyen bu tablolar da ilk tablonun yerini tutmuyor, onun sağladığı coşkuyu sağlamıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Yusuf Aksu bu ilerlemenin tam olarak nereye varması gerektiği konusunda kesin bir görüşe varmış da değildi. Arada bir onun evine gittiği akşamı anımsıyor, bu akşamın bir duraklama nedeni olup olmadığını düşünüyor, olmaması gerektiği sonucuna varıyordu. Ona göre Cazibe Çelebi ile yatağa girmek aşkın amacı değil, yalnızca bir ayrıntısıydı. Çünkü gene ona göre gençliğinde başına geldiği gibi insan sevmediği bir kadınla da yatağa girebiliyordu. Gene de yürümeyen bir şeyler vardı bu işte. Geri kalan her şeyin olduğu gibi sürmesinden hiç yakınmazken, bu ilişkinin yerinde sayması uykularını kaçırıyor, yüzüne, bedenine, devinimlerine, sözlerine bir hüzündür yerleştiriyordu. Şurasını da belirtmek gerekir ki, evinde uğradığı düş kırıklığına karşın, Cazibe Çelebi davranışlarında o kadar da ilgisiz ve soğuk değildi. Bir kez iki eli kanda da olsa, tüm Maçka çarşambalarına ve Yusuf Aksu onuruna verilen tüm akşam yemeklerine katılıyor, Yusuf Aksu'nun 2'de 1 galeriye, hatta olmayacak saatlerde galerinin 2 kat üstünde bulunan evine uğramasını da güler yüzle karşılıyordu. Ama hepsi buydu. Evdeki düş kırıklığından sonra 15'inde bir delikanlıdan daha deneyimsiz olan bu yaşlı tutkunu elinden tutup istediği yere götürmek varken, sonucun hiç de parlak olmayacağını düşündüğünden olacak, girişimi ondan beklemeyi gittikçe güçlenen bir onur sorununa dönüştürmekteydi. Yusuf Aksu ise göstergelerini yolluyordu yalnızca, daha somut bir adım, ona kesinlikle ulaşma olasılığı kadar kesin bir ayrılma olasılığını da içerdiğinden, nasıl olması gerektiğini bir türlü tasarlayamadığı kesin girişimi sürekli erteleyerek uygun zamanı bekliyor, ara adımlarla yetiniyordu. Ara adımların en önemlisi de, Bayram Beyaz'ın gözlemine inanmak gerekirse, onunla baş başa kalabilmek. Örneğin herkesle birlikte gittikleri lokantalardan birine onunla yalnız gidebilmekti. Yusuf Aksu bunu da deniyordu sık sık. 2-3 günde 1 telefon ediyor, baş başa bir yemek yeme çağrısını yineliyor ama hep aynı yanıtı alıyordu. Rejimdeydi. Yusuf Aksu donup kalıyordu o zaman, ne diyeceğini bilemiyordu. Yalnızca bir engel değildi bu rejim. Bir düşmandı, sanki kendisine yeğ tuttuğu bir karşıttı da kendisi yerine onunla buluşuyordu. Gene de yılmıyor, herkesle birlikte olunca pekala geldiğini söylüyordu. Cazibe Çelebi gülüyor, kalabalıkta durumu kurtardığını ama bir adamla lokantaya gidip de bir lokma yemeden kalkmanın açıklanması zor olduğunu yanıtını veriyordu. Kimi geceler telefonu açıp bir süre konuştuktan sonra, sesi kulaklarındayken bile tüm olarak gözlerinin önüne getiremediği bu kadını görmek konusunda sıtmalı bir isteğe kapılarak, "Şimdi kalkıp yarım saatliğine sizi görmeye gelsem ne dersiniz?" deyince de, "Sakın böyle bir çocukluk yapmayın, biliyorsunuz rejimdeyim, başım ağrıyor, bitkinim." diye yanıtlıyor. Böylece telefonu biraz daha erken kapatmak için de bir fırsat yakalamış oluyordu. Yusuf Aksu derin derin içini çekiyor, onun adına kısaca rejim dediği bir karşıtla birlikte olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Böylece Cazibe Çelebi başka nazlanma nedenleri arasında rejimi de kullanırken, Yusuf Aksu bu rejim denilen sapkınlığı ona ulaşma yolunda yenmesi gereken en büyük engel olarak görmekte dayatıyordu. O yemeklerde ve galeride 2'de 1 rejiminden söz edip, neyi ne kadar yediğini, hangi saatte kaç gram düştüğünü ve daha kaç gram düşmeyi tasarladığını anlatırken, Yusuf Aksu bizi sevmemesi yetmiyormuş gibi, bir de sevdiği adamdan söz etmekten çekinmeyen bir sevgiliyi dinlercesine, bağrına taş basarak dinliyordu onu. Önüne getirilip geri çevrilen her tabağı, garsonun elinde gözden silininceye dek, kendi durumunun acı bir simgesi, daha da iyisi kendisiyle aynı yazgıyı paylaşan bir kardeş nesne gibi izleyerek kederle içini çekiyordu. Ama konuya yalnızca kendi tutkusu açısından baktığını söylemek de haksızlık olurdu. Bu iş Cazibe Çelebi'yi yatağa düşürecek diye ödü kopuyor. Kendisi Cemile Hanım'ın Tokat ve Sivas yemekleriyle karnını tıka basa doyururken, daha da ilginci şimdi belki sırf bu perhiz kavramına karşı çıkma içgüdüsü, belki düşsel bir dengeleme istemiyle eskisinden daha fazla yerken onun için kaygılanıyor, nasıl yaşıyor ki diye söylenip duruyor. Bu rejimin onun çevresinde kendisini yaşlılık üzerine konuşmalardan, bir bakıma yaşlanmadan ve kendisi kendi bedeni, kendi yaşayışı dışında her şeyden koruyan bir zırh, bedenin hala özen gerektirmesiyle yaşlanma düşüncesini kapı dışarı eden bir saydam katman olduğunu sezemiyor. Hem ona üzüldüğü, hem ona ulaşması geciktiği için gittikçe bunalıyor. Bunalım da tutkusunu arttırarak dayanılmaz bir duruma getiriyordu. Gerçek bir karşıtla savaşmak çok daha kolaydı. Bir akşam sıkı bir yemekten sonra bunalacak gibi oldu, kalktı, giyinip çıktı. Kararlı bir biçimde Cazibe Çelebi'nin kapısını çaldı. Kapı açılmadı. Bir daha bastı zile. Sanki onu karşıtıyla yakalayacağından hiç kuşkusu yokmuş gibi dişlerini sıkıp bekledi. En sonunda kapı açıldı. Üzerinde pembe bir gecelikle Cazibe Çelebi karşısında belirdi. "Saatten haberiniz var mı?" diye sordu. "Hayır, bilmiyorum," dedi Yusuf Aksu. Cazibe Çelebi sinirlendi ama birden onunla göz göze geldi. Tüm varlığından yayılan hüznü hem gördü hem içinde duydu. "İçeri gelin," dedi. Elinden tuttu, en yakın koltuğa götürüp oturttu. Bol sulu bir viski getirdi. Kendisi de birkaç damla viski damlatılmış su bardağını alıp karşısına yerleşti. Neredeyse hiçbir şey konuşmadan diz dize içtiler öyle. Yusuf Aksu ona, o Yusuf Aksu'ya dikiyordu gözlerini. Yusuf Aksu onun görüntüsünü bir daha silinmemesiye beynine kazımaya çalışıyor. O Yusuf Aksu'nun varlığından yayılan hüznün tüm varlığını sardığını duyuyor. Kimsesiz bir çocuk söz konusuymuş gibi içinde tuhaf bir acıma duygusu büyüyor. Bunu gizlemek için sürekli gülümsemeye çalışıyor. Yanaklarını okşamamak için kendini zor tutuyordu. Her şey küçük bir karara bağlıydı. Yusuf Aksu birden bir girişimde bulunsa, Cazibe Çelebi hiç duralamadan kendine çekebilirdi onu, köşe dönülebilirdi. Ancak Yusuf Aksu gerektiğinde ya o ya ben demek üzere, karşıtına ne zaman yol vereceğini sorar gibi, rejiminin ne zaman biteceğini sordu. Cazibe Çelebi'nin gülümsemesi bir başka gülümsemeye dönüştü o zaman. "Rejim bir yaşama biçimidir hocam," dedi. Sonra onun küçük ellerine, iyice kırışmaya başlamış yüzüne, kucağında oturur gibi duran küçücük göbeğine baktı. Dahi mahi ama bir köylü diye düşündü. İçi geçmiş bir köylü, sevdiği yemeklerden belli. Kolundaki küçücük saate baktı. "Hocam, benim uykum geldi," dedi. "Peki, kalktım gidiyorum," dedi Yusuf Aksu, dediği gibi de yaptı. İşin tuhafı, bir iki dakika sonra sokakta ağır ağır evine doğru yürürken en ufak bir kızgınlık yoktu içinde. Cazibe Çelebi'nin uykusu gelmiş, bunu da içtenlikle söylemişti. Öyle görünüyordu ki Yusuf Aksu'nun tüm bu aşk atılımları boşa dönen bir çarkın deviniminden başka bir şey değildi. Tutkusu bedeninin derinliklerinden gelmiyordu, yüzeyindeydi. Belki de yüzden tutku yüzünde, gözlerinde, ellerinde açık açık okunmaktaydı. Cazibe Çelebi'nin hep somut adımı beklerken, dostları, gazeteciler, ressamlar, hatta iş adamları devinimlerini doğru yorumluyor, yanlarından ayrılır ayrılmaz yılın aşkı diye niteledikleri bu konuyu konuşmaya başlıyor, peşrevi bitirip gerçekten kucaklaşmalarını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Dostları arasında bunu beklemeyen, gerçekleşmesini istemeyen bir kişi varsa o da Firuz Polat'tı. Bu işe gırtlağına kadar batmış olan Bayram Beyaz bir yana bırakılırsa, yakın dostları, kendisine Maçka çarşambalarında gerekli saygı ve ilgiyi göstermelerine karşın, Cazibe Çelebi'nin biraz uzağında ve serüvenin dışında kalmayı yeğler görünüyorlardı. Ancak o, Firuz Polat, kesinlikle karşıydı bu ilişkiye. Geçmişi oldukça karanlık olan bu kadının, hocanın düzeyinin çok altında kaldığını, ölümsüz düşüncenin bayağı tutkulara tutsak edilmesinin onaylanamayacağını söylüyor, Yusuf Aksu hayranlarını, kendisi okurlarını yitirecek diye korkuyor, bundan sonra hocanın yaşamında bir tek olumlu değişiklik olabilir, kitabını bitirmesi diyordu. Zaman zaman korkularında haklı olduğunu düşündürtecek belirtiler de yok değildi. Örneğin bir akşamüstü, galeriye girip de Cazibe Çelebi'yi göremeyince, gözlerini kendisine diken birkaç resim tutkununa, şaşkınlığını açıklarcasına, "Bayan Çelebi'ye bakmıştım," dedi. Ressamlar arasında belki de Çelebi ve bayan sözcüklerini bağdaştıramadıkları için gülenler oldu. Yusuf Aksu hızla dışarıya çıktı, içinden ağlamak geliyordu. Gene de pes etmedi, üstelik kederini içine gömmeyi başardı. Kalabalık üzerinde yarattığı hayranlığın yardımıyla Cazibe Çelebi'nin hayranlığını kazanmak içgüdüsüyle, birkaç hafta öncesiyle karşılaştırılınca bayağı konuşkan olmuştu. Böylece gerek Maçka çarşambaları, gerek hayran ve dostlarının gittikçe sıklaştırdıkları şölenlerde büyük bunalımına karşın daha canlı ve daha güleç bir insan oldu. Bir zamanlar Bayram Beyaz'ı kendine bağlayabilmek için durmamacasına yeni bilgiler aradığı gibi, bu kez de kalabalığı, dolayısıyla Cazibe Çelebi'yi kendine çekebilmek için anılarında ve ansiklopedi sayfalarında yeni çıkışlar, yeni gözlemler, yeni nükteler, yeni söylem biçimleri aradı, yeri geldikçe kullandı. Hiç kuşkusuz, tüm yüzeyselliklerine karşın, nükteler de, gözlemler de Cazibe Çelebi'yi aşıyordu genellikle. Daha çok başkalarını etkiliyordu. Ama en azından Cazibe Çelebi'nin toplantıları boşlamasını önlediğine göre sürdürülmeye değer demekti. Şimdi biraz da çevresindekilerin çok değişik yerlerden gelmiş olmalarının etkisiyle, en büyük uzmanı olduğu söylenen dil bilimin sınırları içinde kalmak gibi bir kaygısı yoktu. Aydınların, sanatçıların, bilim ve iş adamlarının ezici çoğunluğu gibi, o da her konuda görüş bildiriyordu. Görüşleri genellikle herkesin görüşleriyle çakıştığı, hatta olup bitenleri pek izlemediğinden, çok daha yüzeysel kaldığı için özgün, derin ve etkin görüşler olarak algılanıyor, genellikle kesin tarih ve özel adlarla desteklendikleri için de, kendisiyle ilk kez karşılaşan sıradan bir yazarın söylediği gibi, kesinlikleri hiçbir zaman tartışma konusu olmuyordu. Tam tersine, bellek gücü bir tür hokkabazlık gibi büyülüyordu insanları. Söz ettiği olayların yerleri ve tarihleri, günlük dilin sözcükleri gibi bir şeydi onun için. Ağzından öylesine doğal bir biçimde çıkıyorlardı ki, hayran olmamak kolay değildi. Cazibe Çelebi'den çok daha üstün kadınlar, onunla onun istediği ilişkiyi kurabilmek için çok şeyler verebilirlerdi. Ama Yusuf Aksu, Cazibe Çelebi dışında hiçbir kadına alıcı gözle bakmıyordu. İlk kez bir Maçka çarşambasına katılan felsefe profesörü Rasin Ege, onu pohpohlamak amacıyla, "Yusuf Aksu bir dilcidir, her dilci dile değer verir, öyleyse Yusuf Aksu da dile değer verir" türünden bir uslamlamadan yola çıkarak, adına dil dediğimiz canlı varlığın, dünyanın yüzünü, insanın içini aydınlatan, her şeyi bozmadan güzelleştiren, tanrısal bir ışık olduğunu söyleyince, Yusuf Aksu gençlik arkadaşı arkasından itmiş gibi yerinden fırladı. "Hayır hayır, öyle değil, tam tersi. Kartonun üstüne yapılan resim nasıl kartonu salt karton olmaktan çıkarırsa, dil de ya dokunduğu her şeyi bozar ya da hiçbir şeye dokunmaz" dedi. Sonra da nedenlerini sıralamaya başladı. Yazık ki konuşmasının en coşkulu yerinde göz ucuyla Cazibe Çelebi'ye bakacağı tuttu. Cazibe Çelebi'nin çerçeve içine alınmış gözleri, sözlerinden hiçbir şey anlamadığını, bunun sonucu olarak hiç mi hiç etkilenmediğini söylüyordu. "İşte böyle" dedi, içini çekerek başını önüne eğdi. O sırada çevresindekilerin düşündüklerinin tersine, kimseciklerin bilmediğini bilen büyük adam değil, yaşamın kapısını aralamaya başlayan bir delikanlıydı. Soyut düzlemde bile olsa, tüm yoğunluğuyla ilk gençlik aşkını yaşamaktaydı. Rejim engel niteliğini sürdürdüğünden, işi hep aynı ölçüde zordu. Sevgilinin yarım saat, bir saat gibi kısa bir süre içinde olsa, kendisiyle baş başa görüşmeye boyun eğmesini sağlamak, onunla diz dize oturmak, bir kirazı ağzına vermek, birkaç saniyede olsa parmaklarını avucunda tutmak, yolda yürürken yalnızca karşıdan karşıya geçerken de olsa koluna girmek, gözlerinin içine bakmak, somurtup otururken hoş bir sözle güldürmek, ona bir insan yaşamında ulaşılabilecek en büyük başarılar olarak görünüyor, tüm evreni ona göre değerlendiriyordu. Kısacası, nicelerinin kendisinden yaşamı, yaşamın anlamını öğrenmeye çalıştığı Yusuf Aksu, yaşamının bu son evresinde dünyaya daha yeni gelmiş gibiydi. Yaşamı, özellikle de aşkı yeni öğreniyor, daha doğrusu öğrenmeye çalışıyordu. Buna karşılık tutulduğu ilk kadın, onun şimdi yaşamının son evresinde geçirdiklerini çoktan geçirmiş, hem de kim bilir kaç kez yaşamıştı. Bu nedenle ister istemez onun delikanlı atılımlarını yavan ve aykırı buluyor. O elini tutmaya, koluna girmeye, çantasına, eldivenine, sigarasına, çakmağına dokunmaya yeltendikçe, daha erginliğe bile ulaşmamış bir çocukla cilveleşiyormuş gibi bir duyguyla irkiliyor, içinden onu oracıkta yüzüstü bırakıp gitmek geliyordu. 46. ayrımın sonu. Sayfa 425.